İnşallah ben sizlere ümmetin içerisinde bulunduğu birkaç acı gerçek ve onlardan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ondan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşımızın sorusu, mikrofonu elimize almadan önce, kimdi arkadaş? Siz sormuştunuz. İlla İsrail'di, Filistin'di değil. Müslümanların bulunduğu beldelerde neden inananlar, neden Müslümanlar bu şekilde zulüm altındalar? Bunun müsebbibi acaba kimlerdir? Kimdir? Acaba Müslümanların kendileri midir? Kafirler midir? Yoksa her şeyin yaratıcısı, kimseye zerre kadar zulmetmeyen Allahu Azze ve Celle midir? Bunun üzerinde biraz durmaya çalışalım değerli arkadaşlarım. Belki gönüllerimize biraz su serpmiş oluruz diyebiliriz. Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, bilinen bir gerçektir ki bu ümmetin kendisiyle yoğrulduğu ve onlarla ne yazık ki yan yana hayat sürdüğü birçok acı gerçekler vardır. Hasreten İslam ümmetinin kendisiyle yoğrulduğu ve onlarla hayat sürdüğü birçok acı gerçekler vardır. Bu acı gerçeklerden bir tanesi ve en önemlisi de bilindiği gibi kardeşimizin de biraz önce soru şekliyle dile getirmeye çalıştığı gibi düşmanlarının karşısında zelil ve sefil durumda olmalarıdır. Bu da bugün gerçekten Müslümanların en acı gerçeklerinden bir tanesidir. Bu acı gerçek ki kardeşlerim, inanın her Müslümanın kendisinden nefret ettiği, rahatsız olduğu ve hatta bir an önce ondan kurtulmayı arzu ettiği bir şeydir. Öyle mi? Bundan bütün Müslümanlar nefret ediyor. Rahatsız oluyor. Bununla beraber ondan kurtulmayı arzu ediyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki bu çirkin durumdan kurtulmak herhalde temennilerle olmaz. Temennilerle hiçbir işten kurtulamayacağı gibi Müslümanların bu konuda da sadece temenni yeterli değildir. Evet, hepimiz rahatsızız. Hepimizin hoşlanmadığı bir durum, öyle mi? Kurtulmayı arzu ediyoruz, temenni ediyoruz ama temenni bu iş için yeterli değildir kardeşler. Kitap ve sünnet konusunda ilim sahibi olmadıkça, ümmetin bu hale gelişlerinde sebep olan problemlerin hakkıyla tespiti yapılmadıkça ve bu problemlerin tespiti yapıldıktan sonra bunlardan kurtulmanın har çaresi olarak yine kitabın ve sünnetin öngördüğü ölçüde hareket edilmediği müddetçe asla bu zulüm altından Müslümanlar kurtulamaz. İnananlar asla kurtulamazlar. Altını çiziyoruz. Kitap ve sünnet konusunda bilgi sahibi olacağız, ilim sahibi olacağız. ümmetin bu hale gelişindeki sebep nedir? Öyle mi? Bunu bileceğiz. Ve ondan sonra bundan kurtulmanın hal çareleri nedir? Bunun istikametinde hareket edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde haber verdiği gibi Müslümanlar sanki o olayı yaşıyorlar. Sankisini kaldıralım, o olayı müşahede etmiş, o olayı yaşıyorlar. Hadisi hatırlarsınız. Sevban'dan geliyor radıyallahu anhu. Peygamberimiz buyuruyor ki, yakında kafir milletler yemek çanağına üşüşen kimseler gibi sizin üzerinize toplanıp üşüşeceklerdir diyor. Kafir milletler yan yana gelecekler. Onlar birbirlerine sırt verecek, el ele verecek. Tıpkı yemek çanağına, yemek yalağına üşüşen köpekler gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Oradan bir tanesi sordu, ya Resulallah, niye o gün bizler azınlıkta mıyız ki acaba? Bizler azınlık mıyız ki üşüşüyorlar böyle üzerimize? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor, diyor ki bilakis o gün siz çoğunluksunuz. Sayınız çok kalabalık. Ben Müslümanım diyen, ben inanıyorum diyen insanların sayıları çok kalabalık. Fakat o gün sizler var ya, sizler o gün sel suyunun üzerinde taşıdığı çerçöp gibisiniz. Çerçöp gibisiniz. Allah sizin korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çekip çıkarmış ve sizin kalbinize de zehen atmış. O gün bu durumdasınız. Yine sordular, ya Resulallah, zehen nedir? Zehen nedir ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamak. Yani dünyayı seveceksiniz, ölümden hoşlanmayacaksınız. Allah yolundaki mücadeleden hoşlanmaz. Yani ölümden korkan, ölümden hoşlanmayan bir kişi, bir kimse, öyle mi? Dünyaya sarılmış ve cihattan elini, ayağını çekmiş demektir. İşte kardeşlerim, Ebu Davud'un, Ebu Nuaym'ın Hilyesinde ve Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde zikir geçen bu hadis-i şerifin anlattığı gibi zamanımızdaki kafir ve zalim topluluklar inanın Firavun'dan daha fazla azmış, ondan daha beter bir vaziyette inananların üzerine saldırmış durumdadırlar. İnananların üzerine saldırmış durumdadırlar. Firavun'dan daha fazla azmıştır ifadesini kullandık. Niye biliyor musunuz? Nedeni kardeşlerim, çünkü Firavun inananların erkek çocuklarını öldürüp kadınlarını sağ bırakıyordu. Bunlar ise kız erkek çocuğu demeden bunları boğazlamaktadırlar. Öyle mi? Hepiniz görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Yakmaktadırlar. Kadın ve kızların namuslarını kirletmektedirler. Camiler yıkılmaktadır. Kutsal kitapları yakılmaktadır. Ve henüz bir ülkeyi bitirmeden, henüz bir mıntıkayı bitirmeden diğer tarafların hesabını yapıyorlar. Oralara saldırmanın hesabını yapıyorlar. Yani değerli arkadaşlarım, şuna kesin olarak inanın ki hiçbir devirde Müslümanlar zamanımızdaki kadar düşmanlarının oyununa gelmemiş ve onların ayakları altında bu kadar inlememiştir. Ne yazık ki, bakınız çevrenize. Acı da olsa bunların kabullenilmesi gerekir. Ne yazık ki böyle. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, ne yazık ki bu çirkin, bu zikri geçen hadis-i şerifin içerisinde anlatıldığı gibi bu çirkin durumun müsebbibi yine Müslümanların kendileridir. Bakınız, hadiste de anlatıldığı gibi dünyaya meyletmişler ve ölümden hoşlanmıyorlar. Yani bu çirkin durumun sebebi yine Müslümanların kendileridirler. Nasıl öyle olmasın ki? Çünkü Allahu Azze ve Celle kimseye zerre kadar zulmetmez, kimseye zerre kadar haksızlık etmez. Geçen bir deprem olayında olayların ibret yönü diye bir ders işlemiştik. Hatırlarsanız, olayların ibret yönü. Her olaydan bir ibret çıkarmamız gerekir. Çünkü her olayın bir ibret yönü vardır. Manzara ne kadar dehşetli olursa olsun, ne kadar çirkin görünürse görünsün, bunun yaratıcısı Allah'tır ama kulların kendi hak ettikleri şeydir. Kulların kendi ellerinin emekleridir onlar. Kendi ektiklerini biçmişlerdir. Aynen bu durumda yine Müslümanların, bu durumda yine aynen inananların kendi ekip biçtikleri şeylerdir. Allah kimseye zerre kadar zulmetmez dedik kardeşlerim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Allah zerre kadar zulmetmez diyor. Nisa suresi ayet 40. Ve yine bakınız Şura suresinde başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Yine Saffat suresinde bir ayeti celile siz sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırılıyorsunuz. Gerek ahirette olsun gerek dünyada olsun. Eğer başınıza bir musibet bela gelmiş ise, eğer cezalandırılıyorsanız yaptığınız şeylerden dolayıdır diyor Allah-u Teala. Bakınız yine Rabbimizin bu ifadelerinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bu hadisi şerif de çok önemli arkadaşlar. Dinlerseniz İbni Ömer'den geliyor. Burada da Allah'ın Resulü buyuruyor ki sizler iğne usulü ile alışveriş yaptığınız öküzlerin kuyruğuna tutunup ziraatçılıkla geçinmeye razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar onu üzerinizden kaldırmaz diyor. Dininize dönünceye kadar, yani dininizden terk ettiğiniz o değerlere dönünceye kadar Allah sizin üzerinizden o zilleti kaldırmaz. Ebu Davud'daki Ebu Nuaym'ın hilyesinde ve Şeyh el-Elbani'nin de sahihlediği bu hadisi şerifte de değerli arkadaşlarım gerçekten önemli hususlara işaret ediliyor. Burada iğne usulü bir alışveriş, ticaret ahlakından bahsediyor. İğne usulü alışveriş kardeşlerim, herhangi bir tacirin bir malı veresiye, müşteriye satıyor 50 liraya, ondan sonra onu tekrar o müşteriden ucuz fiyatına alıyor. Ama burada mesaj aslında gayet açık ve nettir. Hüküm illet üzere döner. Yani burada aslında anlatılan dünyayı ders edinip para pul kazanma, kasayı keseyi doldurma gayretine girip Allah yolundaki mücadeleyi terk ederseniz, onun dininin hakim olması için çırpınmazsanız, bu ziraat olabilir, başka bir iş olabilir, meşru veya gayri meşru iş olabilir, hiç önemli değil. Allah yolundaki mücadeleyi terk edip de, dininizin hakim olması için çırpınmayı terk edip de, ticarete razı olmanız, işte başınıza birçok musibetin, belanın, zilletin gelmesine vesile olur. Dininize geri dönünceye kadar, ki bunların hepsi dinden sayılır, dinden terk ettiğiniz o değerlere sarılmadığınız müddetçe Allah sizi o zilletten kurtarmaz diyor. Değerli arkadaşlarım, bu ayet, bu hadislere eğer dikkat ettiyseniz ne yazık ki biraz önceki ifadeyi tekrarda fayda vardır. Ne yazık ki bu musibet, bu belalar Müslümanların kendi ellerinin ürünü olan şeylerdir. Filistin'de de olsun, nerede olursa olsun, ortada bir çirkin manzara varsa bunlar Müslümanların ortak malıdır. Bunlar Müslümanların, inananların ortak zararlarıdır. Müslümanların sergilediği bir takım isyanlar ve cürümler birbirlerinin ayağına bağ olmaya vesile olmuş, olmakta ve olmaya da hala devam etmektedir. Bakınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben Rabbimden üç şey istedim diyor. Bana ikisi verildi. Üçüncüsünde ise kabul görmedi. Üçüncüsünü ise vermedi Allah Azze ve Celle. Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini diledim. Bu duamı kabul etti. Suda boğmamalarını, ümmetim suda boğulmasın. Toptan düşmanları tarafından yeryüzünden kaldırılsın, bunu dua ettim, bunu da kabul etti.
yani toptan Allah'a iman edenleri yeryüzünden asla kaldıramamışlardır. Allah Azze ve Celle Resulünün duasını kabul ediyor. Kıtlıkla helak söz konusu olmamış. Ama üçüncü olarak bakınız diyor ki, Rabbimden onların birbirlerine düşman olmamalarını, birbirleriyle didişmemelerini, ihtilaf içerisine düşmemelerini istedim. İşte bu duamı kabul etmedi. Senin ümmetin birbiriyle uğraşa uğraşa bu iş devam eder. Sahih-i Müslim'de, Tirmizi'nin süneni, Nese'nin süneninde, değerli arkadaşlarım, anlatıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu, gelin, aleykümselam, hemen gel otur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duaları kabul görüyor ama en son olarak değerli arkadaşlarım, ne yazık ki gördüğünüz şekliyle, Rabbimden onların birbirlerine düşmemelerini, ihtilafa girmemelerini, birbiriyle didişmemelerini istedim. Ne yazık ki bu duamı kabul etmedi. Yani senin ümmetin ben istemememe rağmen, Allah Azze ve Celle ben istemememe rağmen bu gibi şeyleri haram kılmama rağmen birbirleriyle uğraşacaklardır. Yani onlar bir araya gelmek istediler de ben buna mani olduğum anlaşılmaz burada kardeşler. Senin ümmetin birbiriyle didişe didişe bu olay devam edecektir. Yani ben onlara birlik beraberlik içerisinde olun, ihtilaf etmeyin, didişmeyin, çekişmeyin, kuvvetiniz gider, devletiniz gider. Bu size haramdır, birbirinize sarılın, cemaatçe yaşayın, şahsi manevi oluşturun. Birlikten dirlik doğar. Bu anlamdaki mesajlarıma rağmen senin ümmetin buna yanaşmadılar. Yanaşmayacaklar, bu hal üzere devam edecektir halleri. Allah bunu haber veriyor değilse, hayır, onlar birlik ve beraberliği isteseler dahi ben buna müsaade etmeyeceğim anlaşılmaz kardeşler. Bu böyle anlaşılmaz. Anlaşılması gereken biraz önceki anlattığımız şekliyle. Öyleyse arkadaşlarım, manzara ne kadar çirkin olursa olsun suçu başkalarında aramamak gerekir. Suçu başkalarında aramamak gerekir. Veya suçu başkalarının üzerine yıkmamak gerekir. Çünkü bu ve emsali delillerde haber verildiği gibi meseleyi içinden çıkılmaz hale getiren ve durumu daha da karmaşık kılan en önemli sebep Müslümanların yine kendileri kardeşler. Müslümanların yine kendileridir. Yani kendi aralarındaki itikadi kargaşaları, çok önemli bakınız, itikadi kargaşaları, dağınıklıkları, metot ve menheçlerindeki tutarsızlıkları bu halde olmalarının en büyük sebebidir kardeşler. Daha doğrusu saflarındaki itikadi ve ameli parçalanmışlıklar, birbirlerine karşı katı ve musamahasız tavırları ve birbirlerini acımadan yeri geldiği zaman boğazlamalarıdır. Bunlar çok önemli sebeplerdir. Bunlar ne yazık ki bugün bunlar arzı endam eden şeylerdendir. Biz kafirlerin bize yaptıklarından ziyade bizim kendi kendimize yaptıklarımızı neden görmüyoruz hiç? Kafirin yaptığı normal kardeşim, öyle mi? O görevini yapıyor. Onun görevi bu. Şeytan ve yandaşlarının görevi bu. Ama bizim aramızdaki bu problemler bizim görevimiz mi? Bence bizim aramızda, bizim birbirimize, yani inananlar olarak, Müslümanlar olarak bizim birbirimize yaptığımız şeyler çok çirkindir. Bunların halledilmesi gerekir. Evet arkadaşlar, bunlar gerçekten çok çirkin manzaralar. Tespit edilen çok önemli çirkin sebeplerdir. İşte bu çirkin durum onları her konuda yenik düşürmeye mahkum etmiştir arkadaşlar. Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan bir Müslümanın şu soruların cevabını araması ve onları bulması gerekir. Bu çirkin durum karşısında Müslümanın rolü ne olmalıdır? Herkes rahatsız dedik ya biraz önce kardeşler. Herkes rahatsız. Yani bugün sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir tasavvufçu dahi olsa, aleykümselam, bir tasavvufçu dahi olsa Biz razı olur muyuz yani bir Amerikalının onun ensesine tokat atmasından? Asla. Yani ben Müslümanım diyen, ben inanıyorum diyen, şirki ve küfrü dahi olsa böyle bir şeyden biz rahatsız olmayız. Yani onu deriz ki biz cahilliğinden dolayı yapıyor, anlatılması lazım, şudur budur. Asla içimizde en kötü inananımız dahi, inancına zulüm uğraştıranın dahi ensesine tokat inmesinden razı olmayız kardeşler. Bundan razı olmayız. Öyleyse ne dedik? Sözü fazla daha uzatmıyoruz. Gelin, bu çirkin durum karşısında Müslümanın rolü nedir onu bir soralım, öğrenelim. Veya en azından bu çirkin durumun sorumluluğundan bir Müslüman nasıl kurtulur? Onu öğrenelim. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, unutmayınız ki teşhis tedaviden önce gelir. Teşhis tedaviden önce gelir. Yani problemin gerçek mahiyeti nedir? Önce bunu Müslümanlar arasında bir tespit etmemiz gerekir. Biz mi tespit edeceğiz? Yani şurada oturmuş 20-30 kişi, 50 kişi mi tespit edecek? Yoksa gerçekten bu ümmetin önde giden ilim ehli insanları mı ittifak ederek bu ümmetin problemi şudur, onların mı tespit etmesi lazım? Ve bu tespitleri de körlerin fili tarifine benzetmeden delile dayalı bir benzetme olmalıdır. Yani bugün biliyorsunuz körlerin bir fil tarifleri vardır. Kör, herkes filin bir tarafından tutmuş. Sormuşlar işte fili tarif et. Herkes tuttuğu yeri tarif ediyor. Şimdi bunu herhalde körlerin fili tarifi gibi olmaması gerekir. Bu arızaların tarifini körlerin yapmaması lazım. Basiretli insanların, basiretli ilim ehli insanların bu konuda problemler nedir? Bunun teşhisini koyacak. Ondan sonra da bunun tedavisine geçilecektir. Değerli arkadaşlar, Müslümanların içerisinde bulunduğu ve zannedersem birçoğunun da farkında olmadıkları problemler şu üç ana noktada toplanıyor. Ki bunlar tabii ki ilim ehli insanların tespitidir. Bunlar zavallı Tacuddin el-Bayburdi'nin tespitleri değildir. İlmi kısır olan zavallı biz ve bizim emsalimiz insanların tespitleri herhalde değildir. Bunlar gerçekten ilim ehli insanların öteden beri tespitleridir. Çünkü öteden beri Müslümanların içerisinde bulunduğu bir çirkin durum bu. Birinci olarak demişler ki birçoğunun itikadi problemlerinin olduğundan haberlerinin olmadığı, dolayısıyla da bunun tedavi yoluna girmemeleri. Bu diyor çok önemli bir problemdir. Yani inanıyorlar ama iman ettiklerini söylüyorlar, biz de Müslümanız diyorlar ama itikadi bir parçalanmışlık söz konusu. Ve bundan birçoğunun da haberi yoktur. Herkes akidesinin sağlam olduğunu, yani tevhidi, akideyi halletmiş, rafa koymuş ve bundan rahatsız olmuyor artık. Halbuki delillere dayalı olarak ehli ilmin tespit ettiği şekliyle gerçekten bugün Müslümanlar arasında itikadi çirkin problemler var. İtikadi parçalanmışlıklar var. Bakıyorsun birine göre küfür olan birine göre iman oluyor. Hayır öyle deme diyor, bu küfürdür diyor. Öbürü diyor ki hayır diyor, oğlum diyor, onu söylersen tevhid ehli olursun. Örneğin işte Allah'ın isim ve sıfatları hususunda. Tasavvufçuların içerisinde bulunup işte muvahhidlerin Allah'tan başka yardım beklenmez inancına, efendime söyleyeyim, karşıt bakıyorsunuz, kabirlerden, türbelerden yardım beklenmez. Yani burada misaller çoğaltılabilir. Ama bunların hepsi Müslümanlar. Bunların hepsi inandığını söyleyen kişiler, kimseler. Ne yazık ki ciddi bir problem, akidevi parçalanmışlık ve bundan da haberlerinin olmadığı, dolayısıyla bunu tedaviye de gidememeleridir. Şimdi itikadi bir birlik ve beraberlik söz konusu olmadığı müddetçe yan yana gelebilir mi Müslümanlar? Gelemezler. Parçalanmışlığımız devam edecektir ve düşmanın da, şeytan ve yandaşlarının da böl parçala yut hesabı hazır, parçalanmış rahat rahat yutacaklardır ve yutuyorlar da. Öyleyse altını çiziyoruz. Birinci olarak değerli arkadaşlarım, en çirkin arızaları itikadi problemlerinin söz konusu oluşu ve bundan da ne yazık ki haberlerinin birçoğunun olmamayışı ve bunu telafiye de gitmemeleridir. Bu çok önemlidir. İkinci olarak, kendilerinden fazla İslam'ın düşmanlarına zaman ayırmaları ve en fazla onlarla uğraşmaları. Bu da çok önemli bir arıza, biliyor musunuz? Yani kendilerini ıslah etmeden önce kafirleri ıslah etmeye yönelmeleri ve bu uğurda çalışmalarıdır. Dolayısıyla bu iş tıpkı hasta olan bir kimsenin diğer hasta olan bir kimseye yardımına benziyor. Halbuki yani hasta olan bir insan bir başkasına nasıl yardım edecek? Yani denize düşmüş boğulan bir insan diğer boğulmaya yüz tutan bir insana nasıl yardım edebilir? İkinci ciddi arıza da bu, biliyor musunuz? Şirke küfre karşıyız diye, şirk ve küfre karşı cihad ediyoruz diye bir sürü taife görürsünüz, bir sürü cemaat görürsünüz. E kitap sünnet çizgisinde adamın kendisi şirk ve küfür içerisinde. Adam kalkmış ta efendim Bosna'ya savaşmaya gitmiş. Orada tevhid ehli insanlardan, ki burada kardeşlerimiz var, bu denemişler, sormuşlar. Yani burada sıkıştığın zaman kimden yardım istersin, beklersin? Mübarekten demiş, şeyhten demiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani ta oralara kadar gidiyor, çoluğunu çocuğunu terk ediyor. Diğer Müslümanlarla güya yan yana gelmiş, güya şirk ve küfre, kafire karşı duruyor. Ne yazık ki kendi şirk küfür içerisinde. Bu cidden çok çirkin bir arızadır. Yani bazılarının dediği gibi, ya bu gibi mevzularla ne diye uğraşıyorsunuz? Ne olursan ol, nasıl yaparsan yap. Yani yeter ki yan yana gelelim. Kardeşim, bu gibi mevzuları niye konuşuyoruz aramızda? Hani tebliğlerimizde de ara sıra denk gelmişsinizdir. İtikadi mevzuları gündeme getirirken, bunları anlatırken, arkadaşım diyor işte kafirler diyor bize zulmederken, Bosna yanarken, efendim Filistin'in hali şuyken, Pakistan, Afganistan'da şunlar olurken, sen diyor kalkmış neleri konuşuyorsun? Ya bırakın diyor, bir de bizi tersliyorlar. Halbuki ey zavallı, ey ahmak, düşünmüyorsun. Bugün Müslümanların hali neden böyle? Yani niye bahsettiğin bu yerlerde enselerinden tokat eksik olmuyor? Kafirlerin çizmeleri altında neden inliyorlar? Burayı hiç düşünmüyoruz biz. Allah'ın önem verdiğine önem vermiyoruz. Kendi önem verdiğimiz şeylere değer veriyoruz. Onların öne geçmesini istiyoruz. Allah'ın en büyük zulüm olarak tarif ettiği şirki görmemezlikten geliyoruz. Kendimize yapılan zulmü ön planda tutuyoruz. Öyle olmuyor mu arkadaşım? Halbuki Allahu Azze ve Celle'nin Halbuki Allahu Azze ve Celle'nin yeryüzünden silinmesini istediği en büyük zulüm şirktir. Bunu önce ortadan kaldırılması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Mekkelilerin çirkin bir zulümleri yok muydu? Şirk içerisinde değil miydiler? Peygamber aleyhisselatü vesselam bu zulmün ortadan kalkması için çırpındı. Senelerce bunun ortadan kalkması için çırpındı. Hatta kendilerine zulüm yapılmasına rağmen önce Allah'a karşı işlenen zulmü ortadan kaldırdılar. Öyle mi? Ama biz ne yapmışız biliyor musunuz kardeşlerim? Ama bizler ne yapmışız biliyor musunuz? Allahu Ekber. Ne kadar enteresan, ne kadar garip ve acayip bir şey ki bugün bizler, aleykümselam, bugün bizler kendimize yapılan zulmü Allah'a yapılan zulmün önünde tutuyoruz. Allah da işte burnumuzu oralarda sürtüyor kardeşler. Allahu Azze ve Celle de burnumuzu oralarda sürtüyor değerli arkadaşlarım. Önce Allah'a yapılan zulmün ortadan kaldırılması lazım. Yani birinci olarak anlattığımız itikadi problemlerin ortadan kaldırılması lazım inananlar arasında. Ben inanıyorum demek yeterli değil, ben Müslümanım demek yeterli değil arkadaşlar. Yani Mekkeli müşriklerin de inanan insanlar olduğunu asla unutmayacaksınız. Ve bu nokta çok güzel anlaşılmalıdır. Şirk imanla beraber vuku bulur. İmanın olmadığı yerde şirkten bahsedebilir misiniz? İmanın olmadığı yerde şirk olmaz kardeşler. İnancı olacak, inancına bir şeyler bulaştıracak. Ondan sonra müşrik olacak. İşte Mekkeli müşriklerin hali buydu. Ayeti hatırlayanınız var mı? Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyor. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yani imanları var ama ne olacak? Şirk koşarak iman ediyorlar. Allah bunun için peygamber indiriyor o topluluğa. Onların ıslahı için peygamber indiriyor. Şimdi aynı problemler değerli arkadaşlarım bugün bizim aramızda varsa bizim birlik ve beraberliğimizden nasıl söz edebilirsiniz? Yan yana gelmişliğimizden nasıl bahsedebiliriz? Veya yan yana gelseniz bile neye yarar ki? Bir zamanlar Afganistan'da yan yana geldiler, Rusları püskürttüler, öyle mi? Yan yana geldiler, Rusları kovaladılar. Ama bu yan yana gelişleri sathi bir birliktelik, bir yan yana geliş oldu. Sathi. Halbuki Allah onu istemiyor arkadaşlar. Allahu Azze ve Celle akidede yan yana geleceksiniz. Tevhidde yan yana geleceksiniz. Ve bunun ispatını yaptı Allahu Azze ve Celle. Dedi onlara ki sizin bu şekildeki birlik ve beraberliğiniz işe yaramaz. Belki düşmanınızı topraklarınızdan çıkarırsınız ama asıl düşmanınız içinizde o çıkmayacaktır. Onun zararı diğerinden daha büyük olacaktır. Ve neticede bugün değerli arkadaşlarım unutmayınız ki neticede bugün yani o zamanlar Rusları çıkardıktan sonra Afganlıların kendilerine verdikleri zarar vallahi Rusya'dan verdiği zarardan daha büyük. Daha korkunç. Ve hala da devam ediyor öyle mi? Hala da devam ediyor. Bugün ben inanıyorum diyen, ben Müslümanım diyen kaç tane camia var birbiriyle savaşıyorlar arkadaşlar ya. Birbiriyle savaşıyorlar değerli kardeşler. Öyleyse ümmetin içerisinde bulunduğu bu acı gerçekler bahsedilen bu problemler halledilmediği müddetçe bu acı gerçeklerden asla kurtulamazsınız. Aslında teşhis de konulmuş ama yaramaz çocuklar gibi bizlere verilen hapları yutan insanlar değiliz. Yani tedavi olarak bizlere verilen ilacı kullanan insanlar değiliz birçoğumuzda. Yaramaz çocuklar gibi bunu oraya buraya saklıyoruz. Halbuki aslında teşhis de konulmuş. Birçok ilim ehlinin ortaya koyduğu gibi itikadi bir birlik ve beraberlik içerisine girmediğiniz sürece paçanızı kurtaramazsınız. Birlik ve beraberliğiniz asla söz konusu olamaz demesine rağmen biz hala birbirini yiyen aralarında birçok itikadi problemleri olan insanlarız. Bunun halledilmesi lazım. Öneminden dolayı ben birinci esasa yeniden işaret ettim, altını çizdim kardeşler. İkincisini tekrarda fayda vardır. Kardeşler unutmayınız ki kendimizden çok İslam'ın düşmanlarına, din düşmanlarına vakit ayırmışız. Yani kendi tedavimizi yapıp kendi aramızda birliği ve beraberliği gerçekleştirmeden başkalarıyla fazla uğraşıyoruz. Başkalarıyla uğraşıyoruz. Kendi aramızda birlik ve beraberlik yok. Kendi aramızda birbirimizle didişirken, yeri gelip birbirimize katı ve musamahasız davranırken ve yine yeri gelir birbirimizi öldürürken, bugün Irak'a gidin, Irak'ta da aynı şeyler yapılıyor. Ya inananların birbirleriyle savaşından bahsediliyor kardeşler. Bunlar çok ciddi arızalardır. Bu arızalar olduğu sürece, olduğu müddetçe değerli arkadaşlarım asla kafirlerin ensemizden tokatı eksik olmaz, ayakları vücudumuzun üzerinden eksik olmayacaktır kardeşler. Bunu unutmayınız. Üçüncü olarak bir tespit daha yapılmış değerli arkadaşlarım. Üçüncü bir tespit daha, mükemmel tespitler, tabii bunlar delillere dayalı tespitlerdir. İlim ehli diyor ki, insanları ıslah etmek için tebliğden çok şiddet kullanma yöntemini seçmişlerdir. Bu da kendi aralarındaki ciddi bir arızadır. Yani tebliğe önem vermiyorlar fazla. Bunların içerisinde birçoğu da şiddet yanlısı, şiddet metodu ile işini halletmeye çalışıyor. Ve bu uslupsüzlüğü başkalarına kullandığı gibi kendi aralarında da kullanıyorlar. Biraz önce de arkadaşımızın dükkanındaydık, bahsini ettik. Yakalanmış birileri, işte götürüyorlar. Efendi işte silah bulundu, bomba bulundu, bıçak bulundu, ne yapacaksınız? Bağırıyor, bir de göğsünü döve diyor. Senin gibi kafirlerin diyor boynunu keseceğiz. Boğazını keseceğiz, boğazını diyor. Televizyonda bağırıyor Allah aşkına. Şimdi bir Müslümanın bu şekliyle haykırması, bağırması, insanlara bir şey vermeden onların boğazına, gırtlağına çökmesi, onları kesmeye çalışması, Allah aşkına ne derece doğrudur, ne derece İslam'ın öngördüğü bir şeydir, ne derece İslam'ın istediği bir şeydir. Ne yazık ki bugün aramızda bu tip asabi ruhlar yok mu arkadaşlar? Ben Müslümanım diyebilir. Tevhidi birçok meselede ortak da olabiliriz. Ama tevhid ehli yanlış yapmaz diye bir şey yok. Ne yazık ki aramızda birçok şeyde ortak olduğumuz insanlar, kişiler, kimseler bu şekilde asabi ruhluk yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ne yazık ki bunu yapıyorlar. Bunun yanlış olduğunu söyleyen, bu konuda kendilerine nasihat eden insanlara da siz cihattan kaçıyorsunuz, siz cihat karşıtı insanlarsınız. Sizi de düşman ilan ettik. Siz de bizim gibi, bizim için düşmansınız. Hatta diğerlerinden daha tehlikeli. Önce sizin boğazınızı kesmek lazım. Bunu diyenler var arkadaşım ya. Biraz önce yine bahsini etmiştik. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında iman hususunda kimseyi zorlamıyor kardeşim. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin diyor mu? Dileyen iman eder, dileyen küfür eder. Siz hiç kimsenin boğazına bıçak dayarak iman edeceksiniz diyebilir misiniz arkadaşım? Allah demiyor bunu, Allah istemiyor böyle bir zorlamayı. Neden? Çünkü zorla imanın faydası olur mu kardeşim? Olmaz. Zorla küfür ettirmenin zararı olmadığı gibi zorla iman ettirmenin de faydası olmaz kardeşler. Onun için Rabbimiz dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Sen insan gibi anlatman gerekirken, öyle mi? Sen insanca tebliğ yapman gerekirken, usulüne, uslubuna uygun ki bu peygamberi bir metotla insanları hakka davet etmen gerekirken, insanları ıslah yöntemi olarak şiddete başvurursan, başını belaya sokarsın, başımızı da belaya sokarsın. Ensenden tokat eksik olmaz. Hapishanelerde sürünürsün. Ve bunları anlatırken de bunlar korkularından bunu anlatıyor. Hayır arkadaşım, bu bir üslupsüzlüktür. Bu bir tedbirsizliktir. Bu bir yöntemsizliktir. Böyle bir usul, uslup, metot, menheç yoktur peygamberde. Ve bununla da asla başarı elde edemezsiniz. Böyle bir metodun çok çirkin bir metot olduğunu vallahi kafirler bizden daha iyi anlamışlar ki gelin ikiz kuleleri vuralım. Bunu Müslümanların üzerine atalım. Bak dünyada Müslümanlara karşı nasıl düşmanlık baş gösterecektir. Ve bunu başarmışlardır kardeşlerim. Siz inanıyor musunuz gerçekten? Ben Müslümanım diyen insanlar ikiz kuleleri vurdular. Gerçekten inanıyor musunuz? Ya var mı? Var mı böyle gerçekten böyle becerikli insanlar var mı? Adamlar havada uçan sinekten haberleri oluyor ya. Seneler önce programlanmış bir şeyi gündeme getirdiler. Efendim bu taraflara kaymak, bu taraflardaki Müslümanların efendim doğal kaynaklarına, enselerine binmek için bunları ayarladılar. Ne yazık ki Müslümanların da üzerine attılar. Dolayısıyla böyle çirkin bir uslubun inananlara ne kadar, Müslümanlara ne kadar zarar vereceğini onlar bizden daha iyi biliyorlar. Öyleyse arkadaşım bu üçüncü problemi de, teşhis edilen bu üçüncü problemi de, yani insanları ıslah etmek için tebliğden çok şiddet kullanma probleminin Müslümanlara büyük bir zararı vardır. Birlik ve beraberliğin önünde ciddi bir arızadır bahsedilen bu şey kardeşler. Ciddi bir arızadır. Kendisi ıslah olmayan bir kimse başkasını nasıl ıslah edebilir ki? Kendisinde olmayan bir şeyi bir başkasına nasıl verebilir ki? Önce kendimizde oluşturmamız gereken bir takım değerler var. Onları bulmamız lazım. Onlarla teçhiz olunması gerekir Müslümanların. Ve bu değerler de kendimizin verdiği değerler olmamalıdır. Ve bu değerler de kardeşlerim, bizim değer biçtiğimiz değerler olmamalıdır. Bu değerler Allah'ın ve Resulünün verdiği değerler olmalıdır. Kendisine değer verdiği değerler olmalıdır daha doğrusu. Biraz önceki ifademin ben altını çizeyim. Bu çok önemlidir. Önce Allah'a karşı yapılan zulmün ortadan kaldırılması lazım. Allah önce bunu istiyor. Biz kalkar Allah'a karşı işlenen zulmü kendimize yapılan zulümden geri plana itersek Allah bizim burnumuzu yerde sürter. Zamanımızda olduğu gibi. Bizim burnumuz boşuna yerde sürtülmüyor kardeşler. Ensemizden tokat boşuna eksik olmuyor kardeşler. Bize yapılan zulüm ön planda tutuluyor. Allah'a yapılan zulüm hiçbir zaman ön planda tutulmuyor. Allah'a yapılan zulüm şirktir. Şirkten uzak duracaksınız. Değerli arkadaşlarım, öyleyse bu çirkin durumdan kurtulmanın tek yolu Müslümanların öncelikle kendi kendilerini tedavi etmekle işe başlar. Yani öncelikle ve özellikle kendi aralarındaki problemlerini çözerek sıhhatli bir yapılanmayı gerçekleştirmeleri gerekir. Onların evvel emirdeki yapmaları gereken en önemli şey budur. Bu da ana hatlarıyla inançlarını ve akidelerini tasih etmek, altını çiziyoruz. Yani tevhidi bir birliktelik sağlamak. Zayıf olan imanlarını güçlendirmek, ibadetlerine önem vermeleri, Kur'an ve sünnetin tarif ettiği şekilde Allah'a ibadet etmeleri. Bu çok önemlidir. Ya yaparsan yap, yap da yap, nasıl yaparsan yap değil kardeşlerim. Bunları biz önemsiz görüyoruz. Allah ve Resulü bunları önemsiz görmüyor. Ne demek yap da nasıl yaparsan yap? Bunlar bile bu ümmetin parçalanmışlığına bir vesiledir, sebeptir kardeşim ya. Ne demek yap da nasıl yaparsan yap? Yap peygamberin yaptığı gibi yap. Önce akide düzeltilecek kardeşlerim. Sağlıklı bir inanç, zayıf olan imanların artması için bu evvel emirde şart. İbadetlerimizi önem vereceğiz, kitaba sünnete uygun olması için. Bununla beraber metot ve menheç hususunda da nebevi bir metot ve menheç. Nebevi, peygamberi bir metot ve menheç. Bugün her grubun kendine göre bir metodu var kardeşim. Her grubun kendine göre bir metodu, menheci, usulü, uslubu var kardeşim. Unutmayınız ki usul, peygamberi bir usul olur ise vasıl olmak istediğiniz şeye vasıl olabilirsiniz. Usulsüzlük usulsüzlük getirir. Yani usulünüz olmaz ise vasıl olmak istediğiniz şeye asla vasıl olamazsınız, ulaşamazsınız. Bugün Müslümanların ulaşamadıkları gibi. Hep temennilerle yola çıkmışız. Temennilerle hiçbir iş hallolmaz arkadaşım. Temennilerle bu iş olmaz kardeşim. Temennilerle bu iş olmaz. Herkes yerinde oturmuş birlik ve beraberlik istiyor. Herkes yerinde oturmuş bu tip mevzulardan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Yani problemin kaynağı ne? Bunu neden araştırmıyoruz? Neden teşhisi koymuyoruz? Akabinde de bunları halletmenin hal çarelerine neden bakmıyoruz? Allah kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe bir toplulukta olanı asla değiştirmez diyor Rad suresi ayet 11. Ne demek bu biliyor musunuz kardeşler? Allah kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe bir toplulukta olanı asla değiştirmez. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden Müslümanlar kendi nefislerinde olanı değiştirmeleri gerekir. Yani tedaviye kendilerinden başlayarak nelerin değişmesi gerekiyor ise onları değiştirmeleri gerekir. Çünkü biraz önceki hadis-i şerifte de bahsedildiği gibi Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar o zilleti sizin üzerinizden kaldırmaz. Yani terk ettiğiniz o değerlere geri dönmediğiniz müddetçe içinde bulunduğunuz o zilletten kurtulamazsınız. Kurtulamazsınız. Evet arkadaşlarım, değişmesi gereken en önemli şey Müslümanların şu anki içerisinde bulundukları itikadi özellikleridir. Yani asr-ı saadetteki itikadi özellikler ile bugün ben Müslümanım diyen insanların itikadi özellikleri birbiriyle yer değiştirmesi lazım kardeşler. Yer değiştirmesi lazım. Değişmesi gereken en önemli şey bu, biliyor musunuz? Bakınız arkadaşlarım, kardeşlerim, sayınız ne olursa olsun hiç önemli değil bu. İtikadınız sağlam olsun da Birileri size zulmetse dahi Allah'a zulmetmiyorsunuz ya, Allah'a şirk koşmuyorsunuz ya, bu sizin için yine kurtuluştur, unutmayınız. Bu sizin için kurtuluştur. Ama bize zulmedilmesin de ne olursa olsun, yan yana gelelim, bize zulmedilmesin, onları toprağımızdan çıkaralım, yan yana gelelim, kalabalık olalım, sayımız çoğalsın derseniz, kendinizden zulmü bertaraf edip Allah'a zulmederseniz, yani Allah'a şirk koşarsanız, vallahi kurtulamazsınız ya. Yine cehennemi boylarsınız kardeşim ya. Yine cehennemi boylarsınız. Allah'ın bizden istediği şey, kendisine zulmetmeyeceğiz. Yani şirk koşmayacağız kardeşim. Öyleyse değişmesi gereken en önemli şey budur. Asr-ı saadetteki itikadi özellikler ile bugün ben Müslümanım diyen, ben de inanıyorum diyen, ben de Muhammed ümmetiyim diyen bir insanın itikadı, inancı yer değişecek. Yer değişecek kardeşim, yer değişecek. Allah Resulü geldiğinde o anki insanların itikatları vardı, inançları vardı. Allah ayet indirdi. Ey Muhammed, sen onlara de ki: "Fe in amenu bimisli ma amentum bihi faqad ihtedav." Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Sen onlara bunu anlat. Evet, onlar da iman etmişler. Onların da inançları var. Evet, onların da akideleri var. Ama ey Muhammed, sen onlara haber ver ki sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse ancak kurtulurlar. Ben o şekildeki bir inançtan, imandan, akideden rahatsızım. Ben sevmiyorum onu. Çünkü onların çoğu bana ortak koşarak iman ediyor. Ben istemiyorum bunu. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse onlar mutlaka anlaşmazlık içerisine düşerler. Evet, bugün aramızda bir sürü anlaşmazlıklar söz konusu. Ayet belki hususi olarak Mekke döneminde indi ama itibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir kardeşler. Bu ayet bize de söylüyor. Bizim toplumumuza da hitap ediyor. Diyor ki ey inandığını söyleyenler, ey inancı olanlar, inancınız Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlar gibiyse kurtulursunuz. Değilse kurtulamazsınız diyor. Değilse kurtulamazsınız diyor. Öyleyse arkadaşlarım, üzerinde duracağımız şey akide olmalıdır. Her şeyden önce bunun, önce kendi nefsimizde değiştirilip tasih edilmesi, düzeltilmesi, sahih bir akideye sahip olmamız gerekir. Ondan sonra da başkalarına anlatırken, başkalarında gündeme getireceğimiz şey de yine bu olmalıdır kardeşler. Hani sürekli diyorlar ya, siz hep tevhid tevhid diyorsunuz ya. Bunlar herhalde başka bir şey, herhalde bunlar başka bir şey bilmiyorlar. Hep bunun üzerinde fazla duruyorlar. Aksine değerli arkadaşlarım, diğer mevzular bundan daha kolay. Ama bizim bunun üzerinde ısrarla duruşumuzun tek sebebi, biliyorsunuz, ihtiyaç bu kardeşler. Toplumun ihtiyacı bu. Diğer mevzuları dört dörtlük yerine getirse bir insan, akidesi bozuk olursa, inancı bozuk olursa bir işe yaramaz. Tabiri caiz ise sağlam olmayan bir temel üzerine, bataklık içerisine atılan bir temel üzerine hiçbir şey bina edemezsiniz. Batar gider kardeşlerim. Sağlam bir temel, ondan sonra üzerine bina edeceğiniz şey rahat durur. Rahatlıkla durabilir. Sağlam bir temel olması gerekir. Sağlam bir temel kardeşlerim akidedir. Değerli arkadaşlarım, sözü daha fazla uzatmayalım. Madem ki tasih edilmesi gereken en önemli husus akide konusu ise, öyleyse vakit kaybetmeden akidenin tarifini bir yapalım. Ne demek hocam, akide akide akide dediniz. Akideden kastın ne? Bu akide şekeri mi? Bazen tevhid derken farklı ifadeler, tağut derken tavuk anlayanlar, söz konusu olduğu gibi bu konuda da akide derken şeker anlayanlar da olabilir. Aslında şeker gibi bir akide ama birçoğumuzun bundan haberi yoktur. Akide kardeşlerim, sözlük anlamı olarak akada kelimesinden müştak, yani türemiş, rapt etmek, bağlanmak, sağlamlaştırmak, iyice sıkı sıkıya bağlamak anlamlarına gelir. Kelime anlamı. Uktedül yemin. Uktedün nikah. Yani yemin akdi, nikah akdi. Yemin bağı, nikah bağı anlamında kullanılan ifadelerdir bunlar İslam'da. Istilahi anlamda ise akide, ıstılahi anlamda ise akide, itikad edilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bakmaksızın ona bağlanma, ona inanmak demektir. Diğer bir ifadeyle, insanın şüpheye düşmeden kalbinin bağlandığı her şeydir. Hak da olabilir, batıl da olabilir. Hak da olabilir, batıl da olabilir. Bakınız, ıstılahi tarifinde akide budur. İtikad edilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bağlanmadan, anlamadan onu, ona sıkı sıkıya bağlanmanın, ona rapt olmanın manasıdır bu kardeşler. Ama İslam akidesi ise, İslam akidesi ise bizim için en önemli olan tarif de bu zaten. İslam akidesi ise kardeşler, Allahu Azze ve Celle'nin rububiyeti, onun isim ve sıfatları ve uluhiyeti ile alakalı kalbin doğrulaması, nefsin huzur ile kabul etmesi ve istenildiği manada onlara sıkı sıkıya bağlanmasını emrettiği hususlardır. İslam akidesi de budur. Yani İslam akidesi denildiği zaman da gerek Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti ile alakalı olsun, isim ve sıfatları ile alakalı olsun, uluhiyeti ile alakalı olsun, kitabın, sünnetin tarif ettiği şekilde bu inanca sıkı sıkıya bağlanmak, öyle mi? Sıkı sıkıya bağlanmak ve onlarda şüphe etmemek anlamındadır İslam akidesi. Daha tafsili bir ifadeyle İslam akidesi yüce Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, hayır ve şerri ile kadere, gaybi olarak haber verilmiş ve sabit olmuş bütün hususlara, dinin esaslarına kesin olarak inanmak ve hükümleri, emirleri, nehileri konusunda yüce Allah'a tam teslimiyet göstermek, ittiba etmektir kardeşlerim. Sözü ben daha fazla uzatmayayım. Hava soğuk ama yerimiz sıcak, hemen hemen hepimiz de terledik. Öyleyse kardeşlerim, biz öncelikle sahih akidenin peşine koşacağız. Onu öğreneceğiz, onu talim edeceğiz. Ve karşılaştığımız insanlara da evvel emirde bunu anlatacağız. İnanın, öncelikle halledilmesi gereken mevzu, mesele budur. Bugünkü Müslümanların arasındaki korkunç ayrılığın, anlaşmazlığın tek sebebi bu denilebilir. Diğerleri bunun yanında belki cılız kalır ama bu çok önemli bir sebeptir. Allahu Azze ve Celle bu konuda bizlere yardım etsin diyorum ve gerek konu ile alakalı gerek konunun dışında sormak istediğiniz şeyler varsa onlara geçiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'tan başkası adına sevdiğin de olsan. Şimdi Allah'tan başkası adına yemin eden Allah ortak koşmuştur diyor. Atalarınız, babalarınız adına yemin etmeyin diyor. Evet, şirktir. Ama İslam üleması bunun küçük şirk olduğunu söylüyor. Neticede şirktir bu. Yemin sadece Allah'a yapılır. Yani vallahi, billahi, tallahi şeklinde olmalıdır. Bunun haricindeki bir yemin asla kendisinden kabul edilmez. Hatta bu konuda yine çok ciddi bir hadis. Herhangi bir insan bir yemin eder, o yemin hangi milletin yemin şekli ise o da onlardandır diyor. Allahu Ekber. Şimdi ayetler ve hadisler, değerli arkadaşım, ismin neydi sen, unuttum ben. Veyselciğim, bakınız. Ayet ve hadislerin bir nuzul, bir vurut sebebi vardır. Yani bir iniş sebebi, söyleniş sebebi vardır. Ama biraz önce de kısa da olsa belirttim. Bu konuda bir kural vardır, kaide vardır. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. İtibar lafzın umumiliğine, sebebin hususiliğine değildir. Yani bir ayet niçin inerse insin? Nerede inerse insin? Hadis nerede söylenirse söylesin. Kimin için söylenirse söylesin. Burada önemli olan hüküm illet üzere döner. Allah bu sözün için indirdi. Mesela وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayet kimin hakkında indi? Ehli kitap hakkında inmedi mi? Peki bizde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin durumu ne? Veyselciğim. Aynı değil mi Yusufcuğum? Her kim Allah'ın indirdiğiyle وَمَنْ Umum bir ifadedir. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise... Dolayısıyla bu ayet kimin için inerse insin. İtibar lafzın umumiliği nedir, sebebin hususiliği ne değil. Bu konuda da deliller vardır. Bir tane delil, yani böyle kuralların, kaidelerin kendisine dayandığı deliller nedir? Yani bu kuralı nereden çıkardık derseniz, bakınız hadis-i şerifte hatırlarsanız, adamın birisi bir kadına denk geliyor. Nefis, sahabi de olsa nefis taşıyor. Kadına denk geliyor. Onu tutuyor, öpüyor, sıkıyor, çimcikliyor. Neticede tabii pişman oluyor ki gelmiş Allah Resulü'nün huzuruna ya Resulallah ben mahvoldum, beni temizle. Bir kadına denk geldim. Öptüm, sıktım, cimcikledim, sarıldım. Cima hariç her şey vuku buldu ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen biraz önce bizimle namaz kıldın mı diyor. Ve o an ayeti celile iniyor. Ayet ne diyor biliyor musunuz? İyilikler kötülükleri siler. İyilikler kötülükleri siler. Adam diyor ki bu benim için mi geçerli sadece ya Resulallah? Hayır diyor, bu sadece senin için geçerli değil. Ümmetimden senin gibi hataya düşen herkes için geçerlidir. Gördünüz mü? İtibar lafzın umumiliğine değil. İtibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değil. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bir sebepten dolayı. Hangi sebep? Ahmet, Mehmet işte asr-ı saadette bu insandan dolayı söylenmiş. Ayet inmiş. Ama itibar lafzın umumiliği nedir kardeşim? Bu anlamda yani böyle bir kaidenin kendisine dayandırıldığı delil çok. Ama biz ne yapıyoruz? Bugün tebliğlerimizde buna rastlıyoruz. İşte mesela ya diyor siz Mekkeli müşrikler hakkında inen ayetleri bizim için kullanıyorsunuz. E doğru söylüyorsun. Mekkeliler ne yaptı da Allah bu ayeti indirdi? Mekkeliler ne yaptı da Allah onlara müşrik dedi? E siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Sizin özelliğiniz ne? Ehli kitap Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi, kafir oldu. E siz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezseniz siz ne olursunuz? He? E aynı olursunuz. Bazen bu anlamdaki kural kaide bilmeyen, tanımayan kişiler, kimseler bu gibi ifadeleri kullanabiliyorlar. Ama yanlış değerli kardeşlerim. Bu kuralı kaideyi defalarca anlatmışızdır. Yine sırası geldi. Anlatmakta fayda vardır. İtibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir kardeşler. Anladınız değil mi? Veyselciğim anladın mı? Başka?